Evet, merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Evet, Oto Gündem'de yine karşınızdayız. Görüyorum ki Barış yine ev konforundan bize sesleniyorsun Barış'ım. Ama neden öyle olduğunu ben biliyorum. Hemen hatta ilk haberimiz, Oto Gündem'in ilk haberi de aslında senin bu rahatlığını göstergesi olarak düşünüyorum ben.
Evet.
Seni dün Gürcistan'dan daha yeni getirdik. Son transferimiz Gürcistan'dan sevgili seyirciler. Kendisi Gürcistan'da Hyundai'nin Kona lansmanındaydı ve aslında ben direkt olarak sözü sana bırakayım. Bu Kona ile ilgili bilgileri, Türkiye'de sevilen bir araç. Ne diyorsun? Lansman nasıldı? Araç nasıl? Bu deneyimini bize bir anlatıver. Ben de o sırada senin bu gittiğin yerlerin görüntülerini ekranın kenarına veriyorum.
Teşekkür ederim abi. Güzel bir lansmandı aslında. Gürcistan, Batum'a ilk defa gittim. Bu lansman vasıtasıyla kısmet oldu. Güzel bir yer açıkçası. Ben sevdim. Doğrudan zaten Batum Havalimanı'na iniş yaptık. Orada güzel şehri gezdik. Otomobili test ettik. Yani aslına bakılırsa şöyle yorumlayabilirim. Gidip gezmek için güzel bir şehir ama bir otomobili test etmek için çok da elverişli bir konum olduğunu düşünmüyorum. Şu sebeple zaten bize başında da bu uyarıları yaptılar sürekli. Şehir içindeki hız sınırı, yani sadece içindeki değil çevresindeki hız sınırı 40 km ile 60 km saat arasında değişiyor. Kesinlikle bunların üzerine çıkamıyorsun ve hani şey de yok. Ya, tamam ben bunun üzerine çıkayım. Bir yerde polis görürsem veya kamera denk gelirse hızımı düşürürüm de yok. Çünkü yolun üzerinde yani neredeyse 200-250 metre aralıklarla sürekli kamera var. Kameralarla sürekli takip ediliyorsun. O yüzden hani o sınıra uymak zorundasın. Kurallar çok sıkı ve aşırı derecede polis var. Ben gittim yani bir gün boyunca gezdik orada. Yolda böyle bir 500 metre aralıklarla sürekli polis gördüm. Çok çok ilginç bir şehir gerçekten.
Ne diyorsun ya, vallahi çok enteresan abi bu senin söylediğin. Müthiş yani evet. Dediğin aslında düşünüyorum da.
Evet yani hız sınırları konusunda kurallar çok sıkı gerçekten. O yüzden sürekli böyle hani otomobilin ekranındaki hız sınırındaydı gözüm. Aman geçmeyeyim, aman 40 mı, sakın 42-43 olmasın falan filan böyle değişik bir deneyim oldu.
Çok iyiymiş yani 40-60 da yani bu arada ultra düşük. Yani şu ama tabii böyle bir teknolojiyi böyle sürekli olması ve kimsenin ayırt edilmemesi anladığım kadarıyla kimse için bu.
Evet.
Değerlidir bir hız limiti değil. Bu tabii sevindirici. Umarım biz de en azından belli bölgelerde sık kaza olan artık kara nokta olarak belirtilen yerlerde umarım bu tip şeyler görürüz ve engelleriz ümit ediyorum. Ama çok iyi. Tabii şehir güzel ama anladığım kadarıyla.
Şehir evet dediğim gibi hani gezilecek görülecek yerler güzel. Zaten şöyle yurt dışına çıktım mantığı çok olmuyor insanda. Çünkü hani zaten direkt komşu sınır olduğu için ve kimlikle geçilebildiği için böyle hani elini sallasan Türk'e denk geliyor. Ya da Türk'e denk gelmesen bile oradaki insanlar artık buna alışık olduğu için pek çok kişi Türkçe konuşmayı biliyor. Konuşamasa da anlıyor. Hani o yüzden çok fazla böyle şey moduna giremiyorsun. Ya burası yurt dışı işte hani Türkiye değil farklı bir memlekettesin. Olayına çok fazla giremiyorsun aslında.
Peki ne diyorsun? Araç hakkında ne diyorsun?
Araç hakkında yeni Hyundai Kona benim test ettiğim kadarıyla çok beğendiğim bir otomobil oldu. Zaten bir kere tasarım olarak kendini farklı bir noktada konumlandırmayı başarıyor. Yani günümüzde birçok otomobil tasarımı birbirine benziyor biliyorsun. Bu çok markalar bu nedenle eleştiriliyor. Ama Hyundai Kona'ya baktığın zaman gerçekten önde ve arkada bulunan ince böyle boydan boya uzanan ışık imzası sayesinde kendini farklı bir noktaya konumlandırıyor. Açıkçası ben farklı bir otomobil kullanmak isteyecek olsam yani yolda dikkat çekmek istesem Hyundai Kona mutlaka tercihlerimden bir tanesi olurdu diye rahatlıkla söyleyebilirim. Bir ikincisi Hyundai Kona B SUV biliyorsun. B segment bir otomobil. Ama baktığımız zaman yeni nesilde boyutu o kadar büyümüş ki mesela toplam uzunluk açısından 14 santim bir uzama söz konusu. Aks mesafesi olarak da yanılmıyorsam yaklaşık bir 5 santim civarında bir artış var. Aslında yani B SUV olmasına rağmen çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Yavaş yavaş böyle C segmente sanki B plus, B artı tarzında bir araç olmuş diye söylemek mümkün.
Çok güzel yani. Tasarımı çok beğendim. Anladığım kadarıyla dediğin de doğru bu arada. Katılıyorum. Böyle dikkat çekici bir araç. Bir süredir zaten takip ediyorduk biz de. Senle de konuşuyorduk. N-Line da gördüğüm kadarıyla var. Bu arada N serisi de var. Onu deneyebildiniz mi? Yoksa şey mi?
Kullandığımız araç, kullanılan araçlar arasında 1 litre benzinli motorlu vardı. Bir de 1.6 vardı. 1.6 benzinler zaten N-Line olarak geliyor. Ben N-Line'ı kullandım doğrudan. Zaten 198 beygir güç, 265 Nm tork üreten bir turbo benzinli motordan söz ediyoruz. Yani B segment SUV bu derece büyük olmayan bir araç için çok yeterli bir motor. Kaldı ki benim deneyimlerimde de orada az önce yolundan bahsettim. Çok fazla hız yapıp deneyememe rağmen yani istekli bir motor olduğunu belli ediyor gerçekten. Güzel. Yani bu performans zaten 200 beygir güç Hyundai Kona için gerçekten yeterli bir değer. 7 ileri çift kavramalı şanzıman da zaten her zaman olduğu gibi gayet güzel çalışıyor. Ben hiçbir sıkıntısını yaşamadım, görmedim. Kaldı ki böyle hani bazı yollar gerçekten böyle kıvrımlı, güzel böyle doğanın içinde, yemyeşil doğanın içinde gezdiğimiz rotalar oldu. Ben ne şanzımanın ne motorun herhangi bir kusurunu görmedim. Gerçekten gayet güzeldi. Şöyle Hyundai Kona'da en benim dikkat çekmek istediğim detaylardan bir tanesi, yani motorundan ve tasarımından ziyade gerçekten teknoloji ve donanım olarak dolu dolu bir araç getirmişler Türkiye'ye. Bu noktada ben açıkçası biraz şaşırdım çünkü yani şöyle standart özellikleri arasında Elite, N-Line ve Hybrid olarak geliyor. 3 farklı versiyon, ondan da bahsedeceğim. Ama bütün modellerde standart olarak mesela var. Ön koltuklarda ısıtma ve havalandırma özelliği mevcut. Arka koltuklarda yine 3 kademeli koltuk ısıtma özelliği mevcut. Direksiyon ısıtma özelliği mevcut. Yani üst segmentlerde bile, bazı üst segmentlerde bile opsiyon olarak gördüğümüz özellikler yeni konuda standart özellikler arasında. Bu mesela beni çok şaşırttı. Gerçekten dediğim gibi dolu dolu bir araç olmuş. Bunun dışında yani güvenlik sistemleri arasında 360 derece görüş sistemi, önde ve arkada park uyarısının yanı sıra yan taraflarda da yine yeni bir özellik olarak park uyarısına yer vermesi. Kaldı ki ben mesela geri manevra yaparken kamera çözünürlüğüne özellikle baktım. Gerçekten hem geniş açılı hem de çözünürlüğü çok güzel. Aracı tepeden görebiliyorsunuz veya işte kameranın açısını ayarlayarak tam böyle arka çaprazdan görebiliyorsunuz. Açılar çok güzel, çözünürlük çok iyi. Bence Hyundai burada çok güzel bir iş başarmış diyebilirim. Benim çok beğenimi kazandı. İstersen hemen fiyatlardan da bahsedeyim. En merak edilen nokta şu.
Çok merak ettiğimiz, evet.
Evet, tabii ki. Bu kadar teknolojik özelliğin getirdiği bir şey de var. Yani şu anda mesela Hyundai Kona az önce dediğim gibi 3 farklı versiyonla geliyor. İlki elit donanım seviyesinde 1 litre turbo benzinli motor. Bu 1.612.000 TL. Bu başlangıç fiyatı. N-Line, benim düşünceme göre en çok tercih edilecek versiyonlardan biri olacak olan N-Line 1.6 litre turbo benzinli motora sahip. O 1.826.000 TL. Üçüncü versiyon olan 1.6 litre hibrit ise 1.795.000, yani 1.8 milyon TL civarında bir fiyata sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani fiyatlar biraz yüksek gelebilir. İlk etapta benim de böyle hani bir B SUV için biraz yüksek mi acaba diye düşünmüştüm ama az önce de dediğim gibi yani
arada kalan
söyleyip de hani arkasında daha sayamadığım birçok güvenlik ve konfor özelliği standart olarak geliyor bu otomobilde. O yüzden hani fiyat biraz yüksek olmuş diyebilirim. Ama mutlaka tercih sebebi olacaktır bu özellikler sayesinde. Çünkü çok güzel bir otomobil. Ben çok beğendim.
Evet, çok şey bir araç gerçekten.
Senin mesela yorumun nedir şu anda? Bir yani tasarımına bakıyorsun.
Zaten tasarımını seviyordum. Sen lansmandan gönderdiğin fotoğraflarda da aslında paylaştıklarını da Instagram'dan da takip ettiğim için senin bir taraftan. Onlar da gayet güzeldi. Oradan da bir beğenmiştim. Fakat bir şeye dikkat etmemiştim. Bence içi de çok güzel böyle bakınca. Ve fiyat konusunda nedense yani tam olarak arada kalıyorum. Yani artık her şey o kadar fiyat konusunda tartışmalı bir yere geldi ki.
Evet.
O yüzden sanki fiyat hani bu canım, bu olur zaten, ne olur falan gibi düşünmeye başladım. Maalesef hani bu işte ne diyelim buna, hangi psikolojiyle söylüyorum o enteresan tabii ama bence araç tam senin dediğin o bahsettiğin konu B ile C arasındaki yer bence kritik. Ve artık günümüzde 20 milyon üzerindeki, yani böyle bir araç gördüğün zaman zaten 1 milyonun rahat üzerinde diyebileceğim bir araç bence bu. O yüzden fiyat konusunda bunu söyleyebilirim. Özellikle N serisinin çizgileri var. Hani işte bu, bunun havası var falan filan üstünde. Biraz da öyle de düşünebiliriz, üstüne ekleyebiliriz. Tabii sen başlangıç paketi olarak dedin ki 1.600'den başlıyoruz dedin.
Evet.
Ya biraz daha tabii Türkiye'deki o Türkiye ile Hyundai'in buradaki üretim Aslan tarafındaki güçlü yapıdan dolayı acaba Türkiye için bir şeyler daha olur muydu? İnsan tabii düşünmüyor değil ama yine de tatlıymış. Güzel de bir etkinlik olmuş belli ki.
Evet.
Kurslarda şey ama tabii ki burada sen orada bir ön inceleme yaptın işin günün sonunda. Zannediyorum burada tekrar bir incelemeyle senden daha fazlasını dinleriz diye düşünüyorum.
Evet. Zaten bir ön inceleme videosu da gelecek.
Ha süper. Ön inceleme videosu da gelecek o sırada. Onu biraz bekletelim bence. Bu kadar anlattık artık. Yani seyircilerimiz bunu seyrederek bir fikir edinebilir. Bu renk de çok güzelmiş bu arada. Şu an gösterdiği açık renk iç mekan. O da aracın için çok ferah gösteriyor. Doğru mu görüyorum? Biraz böyle sürücüye doğru yine bir eğim var sanki şeyde.
Evet, ortadaki ekran yani panel tam böyle bitişik ekran olmasına rağmen ortadaki ekran biraz daha sürücüye dönük. Orada hafif bir kavis var.
Süper, tamam. Demek doğru yorumcu. Şey yani çok tatlı görünüyor. Yani özellik olarak da bahsettiğin özellikler ki motor seçeneği çok iyiymiş. Yani beklentisi oluyor. Performans beklentisi oluyor. Yani SUV alıyorsan zaten, SUV alıyorsan zaten öyle bir beklentin oluyor. Olmayınca o bana göre bir sorun çünkü o gücü istediğin zamanlarda alamadığında hantal bir araba hissiyatı veriyor. O da bence ikinci elde direkt olarak etki edecek konulardan bir tanesi. Yani aracın alım satımını etkileyecek konulardan bir tanesi. Evet şu an her ne kadar hani arabamı buldun al gibi bir ortam da olsa yine evet. Bunun etkili olacağını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz Türkiye'de nasıl başarılı olacak. Hyundai Kona bu evet. arada bizde Hyundai'nin sağladığı görüntüleri, işte Gürcistan'dan sağladığı görüntüleri şu an görüyoruz. Hem şehrin güzelliğini hem de bir taraftan da aracın görüntülerini aldık. Çok teşekkür ederiz bu bilgiler için. Var mıdır başka eklemek istediğin bir şey Hyundai Kona'ya son olarak?
Son bir şey eklemek istiyorum. Sen de az önce dediğin gibi performans, hani böyle bir otomobil aldığında özellikle crossover, SUV tarzında bir otomobil aldığında performans gerçekten istiyorsun. Aslında baktığında Hyundai Kona'nın deneyimlemedim ama 1 litre motoru da 120 beygir güç üretiyor. Aslında baktığında bu otomobil için yetersiz bir motor değil. Ama benim gözümde N-Line versiyonuna gelen 1.6 litrelik 200 beygirlik motor gerçekten senin dediğin gibi performans tarafında bir beklentiye çok net karşılık verecek. Kaldı ki bu versiyon Türkiye'ye gelen tek 4x4 versiyon. Yani diğerleri önden çekişli. N-Line doğrudan sürekli 4 çeker sisteme sahip. Yani bir B SUV alıp hem C SUV'a yakın bir iç hacim sunmasını, iç hacim sunmasını hem sana güzel yüksek performans sunmasını ve gerçekten SUV'a yakışır bir 4x4 sistem istiyorsan baktığın zaman Kona'nın N-Line versiyonu bunların hepsini sana güzel bir şekilde sunuyor bence.
Eskiden bir SUV dediğimizde böyleydi ya 4x4 yani Sports Utility Vehicle bunun açılımı yani şimdi spor evet. amaçlı araç yani böyle sportif amaçlı araç diyelim buna. O da şimdi yani 4 çeker olmayınca işte niçin araba almadım da bunu aldım diyeceğin konunun yansıması gibi oldu. Peki çok teşekkür ediyoruz ve sıradaki haberimize geçiyoruz. Bakalım yeni Hyundai'den sonra bu sefer yenilenen Peugeot 508 ile ilgili haberleri alalım senden.
Peugeot 508 de benim zaten tasarım olarak birçok kişiyle beraber ben yeni Peugeot'un yeni tasarımlarını çok beğeniyorum. 508 de benim tasarım olarak en beğendiğim araçlardan biri. Özellikle yeni nesilde zaten yepyeni tasarım diliyle çok güzel bir otomobil oldu. Üzerine şimdi bir de makyajlandı. Zaten geçtiğimiz aylarda makyajlı versiyonunu görmüştük. İşte ne oldu? Yeni Peugeot'un yeni logosu böyle iki boyutlu aslan tasarımına sahip yeni logosuyla beraber ön yüzü tamamen değişti diyebilirim. Böyle farlar, onlarla daha entegre gibi görünen çerçevesiz geniş ön panjur. Sadece böyle tek aslan dişi şeklinde bir aşağı doğru uzanan bir gündüz ledi vardı. Onlar artık böyle aslan perçesi formunda. Yani ince çizgi şeklinde bir formda uzanıyor. Tasarımı zaten güzeldi. Peugeot hani tasarımı böyle çok bozmadan ön tarafta güzel bir güncelleme yapmış diyebilirim. Zaten güzeldi, artık daha da güzel diye bir yorumum olur bu konuda. Sen tasarım konusunda ne düşünüyorsun? Hemen senin fikirlerini alıp sonra fiyata geçeyim.
Özellikle senin söylediğin şu, hani ön taraftaki bu panjur ayrımının olmaması, doğal geçiş olması, yani farlarla böyle bütünleşik bir tasarım olması benim de dikkatimi çekti. Zaten doğru söylüyorsun, yani zaten 5-8 güzel bir araçtı. Biz DS9 incelemiştik değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
Evet.
Yani DS9'da da böyle bir şey de var, hani benzerlik havası da var zaten onu yaşadığımız. O yüzden araba için doğal olarak bir şey diyebilirim. Yani böyle bakınca beğeneceğin, işte iç mekanda da hakeza o güveni sunan, yani bana göre çok büyük değil bunların içi. Ben o rahatlığı, o konforu bulamadığımı düşünüyorum. DS9'a da bulamadığımı düşünüyorum. Ama bu araçlarda da şunu görüyoruz. Yani bu oturduğun zaman işte seni sırttan sardığı, buradan sardığı böyle etrafında araçla ilgili her şey var. Yani işte şu an sürücüde de görüyoruz zaten. Hani her şeye ulaşabiliyorsun. Küçük bir direksiyon, işte elinin altında bu şey, EyeSight miydi hatırlayamadım, Peugeot'un şeyleri, düğmeleri vardı ya ortada.
iCockpit mi diyorsun acaba?
iCockpit, bravo, iCockpit. Tuttuk EyeSight diyoruz iPhone'dan, iyi mi? iCockpit, yani böyle baktığında lüks araç hissiyatını, lüks bir deneyim hissiyatını çok rahatlıkla veren bir araç. Ben bu araçların sadece daha büyük olması gerektiğine inanıyorum ama dışarıdan baktığında bu araçlar zaten büyük. O yüzden de çok büyük ihtimalle çok güvenli araçlar, öyle diyelim. Belki evet, ben o yüzden şey diyorum. Çünkü dışarıdan baktığında hani şu gerçekten çok tatlı görünüyor. Özellikle bu yeni bahsettiğin çizgilerle beraber ve bütünleşik tasarım. Yani ön tarafında bambaşka bir hava var. Yani kaputun altının, daha doğrusu tamponun altından alt taraftaki radyatör, ızgara dahil olmak üzere üst taraftaki tampon bölgesi böyle sanki 3D printerla özel olarak sanki sadece bir tane araç için yapılmış gibi duruyor. O yüzden çok tatlı. Yani seri üretim arabasından ziyade terzi işi gibi görünüyor. O yüzden evet, tatlı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Arka tarafında da biraz daha böyle bir şey olsa, yenilikçi bir, yani öndeki kadar yenilikçi bir yaklaşım olsaydı çok daha da hoş olabilirmiş ama araç zaten heybetli, güzel bir araç. Buna şüphe yok. İç mekanını zaten seninle de konuştuk, anlattık. Çok büyük bir değişiklik olmadığını tahmin ediyorum. O yüzden
evet, çok fazla bir değişiklik yok. iCockpit'i zaten yakından tanıyoruz. Benim çok beğendiğim bir tasarıma sahip. Bazen eleştiriliyor. Hani böyle direksiyonun üst kolunu, dijital gösterge paneli görünmüyor diye, ama ben açıkçası hani deneyimimde çok öyle bir sorun yaşamamıştım benim sürüş pozisyonundan dolayı. Tabii ki yaşayanlar var, onlara da bir şey diyemiyorum ama iCockpit tasarımı zaten biliyorsun, Peugeot yeni 3008 ile beraber şeye geçecek, artık panoramik iCockpit tasarımına geçecek. O da zaten bu tasarımın üzerine artık daha fazlasını koymuş bir şekilde karşımıza çıkacak. Gerçekten güzel. Peugeot bence tasarım olarak aldı yürüdü, üstüne katarak da ilerliyor diyebilirim.
Senle bir ara şu direksiyon meselesini konuşalım. Vardı ya yani karışık bir şekilde direksiyon gibi direksiyonlar Tesla'da vardı. Lexus'un bir tane özel modelinde evet, tekrar deneniyor falan. Bunu tekrar bir konuşalım ya, yani onlar geldikten sonra, yani o tarz bir direksiyon geldikten sonra zaten aslında bu gördü görmedi. Hatta otonom sürüş artık hayatımıza tam olarak girdikten sonra zaten direksiyonun ne kadar tutulabilir olması gerektiği sadece acil durumlarda gerekecek bir konuya benziyor. Evet. Bak sen söyledin, 40 ile 60 kilometreyle gidiyor adam. Şimdi orada adamı zaten araba kullansan olur, kullanmasan olur. 60 kilometreyle bütün otonom araçları çalıştırırsın yani o güvenlik sınırında. Demek ki bu tarz önlemlerle beraber bu konuları da çözmek mümkün hale gelecek diye söyleyebilirim. Ve hemen bir sonraki habere de dilersen geçebiliriz. O da zaten aslında bir haberi, öyle değil mi?
Şöyle, bir sonraki habere geçmeyelim. Fiyatını söylemedik çünkü.
En önemli mesele. Çok özür dilerim.
Evet.
Çünkü en kritik meseleyi atlamıştık.
Buyursun. Evet, hemen şöyle kısaca bahsedeyim. Yeni 508 Blue HDR 130 turbo dizel motorla güçlendirilmiş. Aslına baktığında günümüzde birçok otomobilde regülasyonlardan dolayı artık dizel motor seçeneği görmüyoruz. Peugeot'un bazı modellerinde buna hala yer veriliyor. Böyle bir seçenek olması da güzel çünkü ülkemizde dizel hala sevilen ve tercih edilen bir motor seçeneği. Bu motor 300 Newton metre tork üretiyor. Tabii ki adından da anlaşılacağı üzere 130 beygir güç üretiyor. EAT8 otomatik şanzımanla kombine edilmiş ve yaklaşık ortalama yakıt tüketiminde 4.4 ile 6.3 litre aralığında değişiyor fabrika verilerine göre. Hemen merak edilen soruya geleyim. Evet. Peugeot 508 Allure ve GT donanımıyla geliyor Türkiye'ye. Allure 1.770.000 TL, GT donanımı ise 1.968.000 TL. Yani şurada zaten ülkemizde neredeyse her hafta zam geliyor fiyatlara. Yakında 2 milyonun üstüne çıkacaktır 508'in GT donanım seviyesi. Fiyatlara artık bir şey diyemiyorum. Yani baktığımız zaman artık 1 milyoncu gibi olduk. Artık Clio, Egea bile artık 1 milyon TL görmeye başladık. Bilmiyorum yani. Bunlar bize normal gelmeye başlamasını da artık böyle hani kendime evet. de kızıyorum. Neden normal geliyor artık bu fiyatlar diye ama evet. baktığımız zaman evet. durum böyle.
Çok haklı, çok güzel söyledin. Normal gelmesi bana da sıkıcı gelen şeylerden bir tanesi. Umarım farklı şeyler konuşuyor oluruz bu konuda. Peki, tamam. Evet. Bunu zaten fiyat konuşacağımız şey bir konu var. O yüzden burada konuşmuyorum. Yine başka bir Hyundai için konuşalım diyorum. Santa evet. Fe. Hemen oraya geçiyorum. Santa Fe için bakalım ne olmuş. Santa Fe yine Türkiye'de de bildiğimiz otomobillerden, araçlardan bir tanesi. Şöyle görelim bakalım.
Yani baktığımız zaman fiyatı dolayısıyla yollarda çok gördüğümüz bir model değil aslında bakılırsa.
Evet, eski modelini görüyorduk. Çok doğru söylüyorsun. Evet.
Evet, artık tamamen yenilendi. Yani ben yollarda normalini, mevcut versiyonunu çok göremeden tamamen yenileniyor artık araç ama burada Hyundai bambaşka bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Şu an için zaten sadece tasarımını paylaştı otomobilin. Teknik detayları motor seçenekleriyle ilerleyen süreçte paylaşılacak mutlaka ama baktığımız zaman bambaşka bir yaklaşım söz konusu. Mevcut evet. mevcut Santa Fe'de biraz daha böyle işte yuvarlak çizgiler, daha böyle kavisli hatlar karşımıza çıkarken burada ya sanki hani Land Rover modellerine benzeyen böyle köşeli hatlara sahip
heybetli bir Land Rover. Yani Amerikan vari bir şey de hissediyorum ben. Yani böyle GMC'nin kamyonları falan var diye. Hem onu hissediyorum hem de bir evet. taraftan da böyle dediğin gibi Land Rover'ın hani işte daha güçlendirilmiş hali falan gibi bir hava var. Çok agresif bir görüntüsü var bir de. Ama çok da şık gerçekten bu arada ön yüzü.
Ya zaten biliyorsun Santa Fe D segmentinde bir büyük bir SUV. Ve hani bu araçlar daha çok böyle hani ülkemizde zaten fiyatlardan dolayı tercih edemiyoruz da. Avrupa'da da daha çok böyle kompakt araçlar tercih ediliyor biliyorsun. Bu D SUV segmentte büyük kamyonetler, büyük SUV'ler daha çok işte Kuzey Amerika pazarında o taraflarda tercih ediliyor ve orada bu tarz daha böyle maskülen, daha heybetli tasarımlar tercih ediliyor. Hyundai de bu tarafta o pazara daha odaklanan bir tasarımla karşımıza çıkmış diyebilirim çok rahat. Çünkü yani bu köşeli hatlar onu gösteriyor bize. Aslında orada Palisade isimli bir tane büyük SUV'si var Kuzey Amerika pazarına odaklanan ama Santa Fe de çok rahat bu tasarımıyla o pazara biraz daha göz kırpmış gibi görünüyor bana.
Yani yüksekliğine şöyle buradan bir tahminle deminkine bakınca söylemek istiyorum. Sanki bu 2.05'ten yüksek gibi geldi bana. Yani eğer böyleyse zaten şeye girilmez. Kanyonun otoparkına giremez. Çok iyiymiş ya. Evet. Ama çok tatlıymış gerçekten. Çok büyük ve çok gerçekten güçlü görünüyor. Demin söylediklerinin tamamına katılıyorum. Çok keyifli.
Ya ben
var mı bir fiyat falan bir şey açıklanan?
Yok, fiyat yok dediğim gibi. Sadece şu an için Hyundai artık böyle yapıyor. Aslında birçok marka bu şekilde yapıyor. Yeni bir otomobil tanıtacağı zaman önce tasarımını gösteriyor. Sonra teknik detaylarını paylaşıyor. En son işte daha geriye kalan detaylar, fiyat. Benzeri.
Yani en önemlisini en sonunda solo olarak paylaşıp ondan evet. sonra anlaşılır.
Evet. Ön tasarımını ben çok beğendim açıkçası. Kendi fikrime göre böyle H şeklindeki işte markanın ismine vurgu yapan şeyler, ışık evet. imzası, boydan boya uzanan ince led şerit, yan taraftaki böyle aslında tamponda da baktığımız zaman uzun bir H harfi evet. oluyor. Yani ön
hamur,
tarafında
hamur olmuş bu araç ya.
Efendim?
Hamur olurmuş diyorum bu. Hamur.
Evet. Evet, gerçekten öyle bir hava var. Yani ön tarafta bol bol H harfine benzer bir motifler kullanılmış. Yan evet. tarafı da aynı şekilde böyle köşeli çamurluk uçları, böyle çıkıntılı çamurluklar. Çok güzel bir araba. Arka tarafı en çok eleştirilen noktası. Açıkçası benim de arka taraf biraz garibime gitti. Böyle değişik, yani bu kadar heybetli görünüme sahip SUV'ye bu arka kısım sanki biraz MPV tasarımı gibi kalmış gibi geldi bana. Bilmiyorum çok sen doğru. Ne dersin? Kesinlikle. Arkadan baktığında sanki MPV gibi görünüyor araba.
Yani evet, böyle baktığında çok aşağıda bir kere. Yani o görüntüye göre çok aşağıda görünüyor. En azından yukarıya doğru başka bir şey daha yapılsa, bilemiyorum yani, katılıyorum. Veya boydan boya bir tasarım var ama şey yok. Yani şu ortadaki kısım boş gibi falan. Dediğine katılıyorum yani, bir ilginç kalmış. Özellikle şu kısım yüksek, Santa Fe yazısı çok çok büyük. Yani şey gibi, hani kamyonlarda rastladığımız tarzından, daha doğrusu kamyonlar kastım. O işte Ford F-150 falan, onlar da böyle büyükler ya. Yani sanki ona benzer bir büyüklüğe gitmiş gibi. Hyundai logosu yani şöyle baktığın zaman 10 tanesini yan yana koysan cam kadar şey var yani. 10 tanesi sığmaz yan yana Hyundai logosunu. Bence de çok büyük kaçmış o. Araç tamam büyüktür ama bence bu büyük kaçmış. Yani yandaki şu işte şeyleri düşünürsen, bavullara bakarsan işte prestijli bir araç sunuyor. Bence bu daha çok böyle biraz ne diyelim, sanki kamyonet işine dönmüş. O yüzden katılıyorum dediğine. Ama iç mekanına baktığımızda tabii yayla seçeneğini görüyoruz anladığım kadarıyla.
Evet, gerçekten öyle. Şöyle yani bence arka tasarımı da kötü demiyorum ama değil, biraz daha sanki gözün alışması lazım yani. Mesela o farları aşağıya konumlandırmışlar. Arka camla stoplar arasında bayağı bir boşluk kalınca çok. Sanki bunu Santa Fe yazısıyla ve büyük logoyla buraları biraz dolduralım demişler gibi bir hava yaratılmış burada.
Santa Fe falan filan bir arada da yazmış. Çok hakikaten bence dediğin gibi burada başka bir şeye ihtiyaç var. Arka taraftaki tasarım eleştirmeleri aracın geri kalanına göre baktığında çok normal. Yani eleştirmeyi hak etmiyor değil gibi görünüyor.
Evet. Ama bakalım teknik detaylar açıklandığında nasıl bir motor seçenekleriyle karşımızda olacak? Yani yeni versiyon Türkiye'ye gelecek mi? Türkiye'de satılabilecek mi artık?
Tabii. Bakalım ileride. Yani, şey kamp için yani koltukları katla kamp yap demiş adam içinde yani.
Ya tabii ki o kadar büyük bir araç yani. Arka tarafında çok rahatlıkla bence bu yanlış hatırlamıyorsam 5 veya 7 koltuk seçeneğiyle satışa sunulacak. O kadar büyük bir otomobil. Evet, yani evet, doğru. Arkadaki iki sıra koltuğu şey yaptığında, tamamen yatırdığında çok rahat böyle yatılacak, gece kalınacak bir araç haline gelebilir.
Vagon gibi ya. Yani evet. Ya, kesinlikle katılıyorum. Çok güzel fakat aynı zamanda da bu tip bir sur işareti olan araç olmuş oldu. Peki tamam, o zaman hemen derhal bir sonraki haberimize geçiyoruz. Elektrikli otomobille ilgili, özür dilerim. Elektrikli otomobille ilgili bir konu var. Bu satışlar nasıl oldu da, elektrikli otomobil satışları nasıl oldu da hangi yakıtı geçti?
Evet. Aslında şöyle biraz şaşırılan bir haber oldu. Neden? İşte elektrikli otomobiller tamam yaygınlaşıyor. Özellikle ülkemizde şu anda çok da istenen seviyede değil. Hala satışlardaki payı oldukça düşük. Bunda tabii ki altyapının da etkisi var. Ama Avrupa'da...
Çok özür dilerim. Otomotiv sektöründe Türkiye'de ne istediğimiz seviyede olabilir onu bilmiyorum. Hani onu çok merak ediyorum. Maalesef bizim hani biz çünkü artık diyerek geçiyoruz. Buyursunlar nedir diye tekrar sana sözü bırakıyorum. Özür dilerim, sözünü de kestim ama mecbur kaldım biraz.
Estağfurullah. Avrupa'da artık şöyle bir dönem yaşanmaya başladı. İlk defa elektrikli otomobil satışları dizel otomobil satışlarını geride bıraktı. Bu da yani ilk defa yaşandığı için böyle bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu da çok anormal bir durum değil. Neden? Regülasyonlardan dolayı artık dizel otomobiller zaten son yıllarda kirli araçlar olarak ilan edildiği için birçok otomobilde bu seçeneğe artık yer verilmiyor. Yeni ülkemizde gelen otomobillerde bile baktığımız zaman ya benzinli oluyor ya hibrit oluyor. Dediğim gibi az önceki 508'de de söylediğim gibi az sayıda yeni otomobilde dizel seçeneği hala satışa sunulmaya devam ediyor. Bu da aslında baktığımızda çok da şaşırılacak bir durum değil. Tabii ki bu elektrikli otomobiller arasında en popüler olanlardan biri Tesla Model Y. Ülkemizde de satışta olan bir model. Evet. Gerçekten aslında böyle olması güzel. Neden? Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması bir yandan iyi. Ama işte bizim ülkemiz gibi pazarlarda şu an çok fazla kullanılamadıkları için yaygınlaşmaları biraz daha zaman alacak. Hemen şunu da söyleyeyim. Analistlere göre Haziran ayında Avrupa Birliği'nde satılan toplam otomobil sayısının %13.4'ü dizel otomobillerden oluşmuş. Elektrikli otomobiller ise %15'in üzerinde pay almış. %25'i ise hibrit araçlara sahip olmuş yani bu toplam satışların. Bence güzel yani. Nereden baksan %2'lik bir payla fark atmış gibi görünüyor elektrikli otomobiller. Bu da başlangıç açısından bence güzel bir değer olduğunu söyleyebilirim.
%100 katılıyorum. Ve tabii Avrupa'da olması, yani Türkiye'de bunun için henüz hala bir vakit var. Tabii sıfır araç satışları da bunun değiştiğini görüyoruz ama Türkiye'de bence daha uzun bir zaman var. Doğal olarak tabii yani Avrupa'nın başka ülkelerinde de yani. Bu bahsettiğimiz AB ülkeleri mi yoksa direkt Avrupa ülkeleri mi bahsediyorsunuz?
Sanki Avrupa Birliği ülkeleri.
Ha, AB ülkeleri. Yani onlar da bu regülasyonlardan dolayı zaten aslında beklediğimiz şeyler gerçekleşecek.
Tabii az önce
dediğim ülkelerde ise dizel, işte ne bileyim benzinli falan filan derken biz biraz daha buralarda özellikle dizel tarafında biraz daha devam edeceğiz diye tahmin ediyorum. Çünkü henüz hem vergi regülasyonları elektrikli araç tarafında işte TOG belki burada bizim işimizi değiştirir. Bakalım bekleyip görelim diyoruz ve bir sonraki haberimiz de aslında yine hepimizin bir gece vakti ansızın tanıştığı ve şimdi tekrar bir daha konuşmakta olduğumuz akaryakıt fiyatları ile ilgili. Nedir? Neyiniz nedir? Barış Bey, başımıza ne geldi?
Şöyle aslında zaten artık son zamanlarda şeyle karşılaşmaya başladık. Ya ben böyle gece uyurken şey oluşuyor benim kafamda. Ya şimdi ben uyuyacağım ama sabaha ne değişecek acaba? Hani otomotiv sektörü açısından en azından benim açımdan. Ya sabaha acaba hangi haberle uyanacağım? Hangi şeyle uyanacağım? Geçtiğimiz günlerde de böyle bir şeyle karşılaştık. Uyandım, bir baktım ki işte akaryakıtta alınan ÖTV tutarında artışa gidilmiş. Bu da tabii ki bizim doğrudan pompaya yansıyan bir durum oluyor. Yani baktığın zaman aslında baktığında ortalama akaryakıt yani benzin ve motorin fiyatların doğrudan ortalama 5 TL civarında tek seferde 5 TL civarında arttıran bir hamle oldu. Ne oldu? İstanbul'da benzin litresi 28 liradan 34 liraya yükseldi. Yani motorinin litresi de işte ne oldu? Hemen bakıyorum burada. Bir saniye göremedim.
35, evet bunlar zaten şey.
Evet. Motorinin litresi de 26 liradan 32 lira civarına yükseldi ama son süreçte kısa süre önce bir gün önce motorine bir zam daha geldi. Ben baktığımda şu an güncel fiyatlarda benzin ve motorinin fiyatları aşağı yukarı aynı. İkisi de 34 lira civarında. Gerçekten çok büyük bir fark bu. Yine bunun haberi gelir gelmez benzinlikler doldu taştı. Zam gelmeden hemen benzin almaya, mazot almaya çalışanlarla doldu. Yani neyse, bilmiyorum artık bu nereye gidiyor.
İnanılmaz. Yani şey mecburen ya o kadar garip bir durumdayız ki. Yani hiç değilse bir depoda bari o kârı elde edelim diye uğraşıyoruz haliyle.
Ne yazık ki.
Daha da bir süre daha bunların süreceği öngörülüyor. Bu konuda başka beklentiler de var anladığım kadarıyla ama pandeminin bir yarısında, bir döneminde bu dizel fiyatları 30 TL'nin üzerine yani 29-30 TL'ye yaklaşmıştı. İnanılmaz evet. Gerçekten. İşte tabii böyle baktığın zaman o biz vakti zamanında yine dünyanın en pahalı benzinlerinden birini vergiler dolayısıyla tüketiyorduk. Sonra pandemi döneminde bu biraz eşitlendi. Hatta pandemi olduğu için orada bir hafifleme söz konusu oldu. Yani düşürüldü. Vergi düşürüldü ama fiyat da böyle bir yere getirelim korunsun. Buna pandemi ekonomisi diyebiliriz ya da seçim ekonomisi diyebiliriz. Herkes de olabilir. Vergiler tutuldu. Dolayısıyla biz sanki biraz daha böyle özellikle yurt dışına göre daha makul fiyatta bir benzin TL'nin etkisiyle dolar bazında daha makul bir şey gibi yaşıyorduk. Fakat şimdi tekrar tabii haliyle hem dövizin etkisi hem vergilerin etkisi yenilenen ve artırılan vergilerin etkisiyle beraber bu işler değişiyor. Artık ÖTV ile de tanıştık. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Üstesinden geliriz inşallah.
Sence şu an elektrikli otomobil almak mantıklı mı? Bu kadar benzinin...
Bence mutlaka onunla da ilgili bir şey olur. Elektrik şu an ucuz olabilir ama o da bir yalan dolan olabilir yani.
Şu an DC şarj istasyonlarında ortalama baktığımız zaman fiyatlar böyle hani 50 kW ve üzerindeki şarj cihazları için 7,5 kWh saat başına 7,5 lira civarında. Baktığımız zaman şeye göre benzinli veya dizel otomobillere göre daha uygunmuş gibi geliyor bu fiyatlarla, ama elektrikli otomobillerin de kendine göre dezavantajı var bence. Ben bir kıyaslamasını yapmıştım. Orada da değinmiştim buna.
Evet. Pardon, özür dilerim, sözünü kestim. Evet.
Estağfurullah. Yani baktığın zaman şimdi hani biz senle de her zaman konuşuyoruz bunu. Uzun yol yapmaya çalıştığın zaman WLTP'ye göre resmi verisi 400 km, 350-400 km civarında olan bir elektrikli otomobil, yani sen 100-110 km sabit hızla gittiğinde ve belli sıcaklıkların üzerinde sana ancak 250-300 km aralığında bir menzil sunabiliyor. Yani bu artık çok bilinen bir değer. Bilinen çok bir güzel. Gerçek diyeyim daha doğrusu. Ve sen 1000 kilometrelik bir yol yapmaya çalıştığında bu otomobili 7-8 defa şarj etmek zorunda kalıyorsun. 7-8 defa şarj etmek de en az 20-30 dakikadan artık ne kadara geliyor? En az 3-4 saate geliyor. Yani senin yolun
aslında uçman lazım. Hani bir şey böyle, o boşluğu kapatmak için uçman lazım. Uçtuğun zaman daha çok bitireceksin. Tekrar daha geleceksin falan. Yani böyle bir kısır döngü. Bana göre o olsa bile yakında elektrik konusuna da bir zam yapılarak bu konu ivedilikle düzeltilecektir.
Evet, bana da öyle yani geliyor. Hani
ben düzeltecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu böyle yani. Hani ne o? Türkiye'de daima çok uzun yıllardır olduğu gibi en makul seçenek yine LPG'li araçlar olacaktır. Ancak zannediyorum.
Evet, şu anda öyle. Bu arada az önce elektrikli otomobilleri hani çok gömmüş gibi doldum ama elektrikli otomobillerin şu anda en öne çıktığı yer şehir içi kullanım. Şehir içi kullanım da gerçekten mükemmel seçenekler. Hele ki evinde şarj edebileceğin bir senaryo söz konusu ise gerçekten şehir içinde mükemmel. Sessizlik, konfor, hem de bunun yanında evde şarj etmenin verdiği maliyet düşüşü gerçekten mükemmel seçenekler. Ama söz konusu uzun yol olduğunda, gerçekten yıl içinde çok fazla uzun yol yapan birisiyseniz elektrikli otomobiller şu an için çok mantıklı görünmüyor.
Valla işte yani evden şarj etme meselesini biraz daha çözebilirse yani neden söylüyorum, arabayı takarsın işte bir şey buradan diyelim, attın balkondan falan, gece bakmışsın ki başka bir şey olmuş, yani her türlü şey olabilir maalesef, o güven yok. Belki bazı belli başlı şehirlerde bu olabilir, Eskişehir gibi ne bileyim bazı benzeri yerlerde belki daha güvenli olan şehirlerde farklı şeyler düşünülebilir ama yani İstanbul'un bazı semtlerinde çok rahat fark edilmez. Bu arada aslında çok haber de görüyorum. BMW'nin dip detay olarak söylüyorum. BMW'nin hayal sektörünün sıklıkla daha fazla çalındığı haberlerini çok daha fazla görmeye başladım yeniden. Böyle bir kavuk söküyorlar onları, biliyorsun. Onunla görmeye başladım. Yani BMW'yi dışarıda bıraktın, bir geri geldin. Yani koltuklar, şu bu, her taraf sökülmüş, parçalanmış. Evet. Tekrar çalınmış meselelerini son günlerde 3 haber böyle üst üste görünce dedim ya bu bayağı herhalde sorun. O yüzden hani bu tip meseleler biraz daha tartışmalı diyorum. Hemen sonraki habere geçmek istiyorum. Son haberimizden bir önceki haber. MG4 X-Power geliyor. Ne geliyor? Dinleyelim efendim.
Aslına bakıldığında biliyorsun MG4 Türkiye'ye geldiğinde biz bu konuşuluyordu, yani daha performanslı 4 tekerlekten çekişli versiyonu, daha yüksek güç sunan versiyonu konuşuluyordu. Artık onunla ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmıştı ve tamamen sonuç olarak tamamen tanıtıldı. X-Power ismini aldı. Bunun Çin'deki ismi çok farklı, şu an hatırlayamıyorum ismini ama aslında Çin'de de var bu versiyon ama farklı bir isimle. 2023'ün son çeyreğinden itibaren Türkiye yollarına da çıkacak bu versiyon. Tabii ki fiyat konusunda ne olur ne biter şu an bilmiyorum ama biliyorsun MG4'te ilk geldiğinde başlangıç fiyatı 1 milyon TL'nin altındaydı ama şu anda son gelen zamlarla birlikte yine 1 milyon TL, 1 milyon 200 bin TL civarına çıktı yanlış hatırlamıyorsam. X-Power şöyle, dediğim gibi yüksek performanslı bir versiyon. İki tane motoruyla 435 beygir güç ve 600 Nm tork sunuyor. Yani aslına baktığında şöyle elektrikli hot hatch tarzında, yani böyle performanslı bir hatchback tarzında olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. Baktığımız zaman aynı zamanda Bugüne kadar üretilen en güçlü seri üretim MG otomobil unvanını da çok rahatlıkla alabiliyor bu otomobil. Çünkü 0-100 km/saat hızlanması sadece 3.8 saniye sürüyor. Yani böyle bir otomobil için MG4'ü kullanmıştım ben. Standart MG4'ü zaten ivmelenmesi çok yüksekti. Hani çok seri bir otomobildi. Artık evet, bu herhalde uçar diye düşünüyorum.
Çok iyiymiş. Evet. Volvo'dan sonra burada da bir böyle heyecan verici bir rakam görüyoruz. Çok güzel.
Evet, gerçekten güzel bir otomobil. Bakalım Türkiye'de artık fiyat konumlandırması nasıl olacak? Ne kadar bence ne kadar tercih edileceğini fiyat belirleyecek ama baktığımız zaman yüksek vergi diliminden gelecek. Çünkü neden? Motoru 160 kW saatin üzerinde. Zaten 435 beygirlik iki tane motordan bahsediyoruz. Kaldı ki Çin'den geldiği için ekstra bir gümrük vergisi var. İlave gümrük vergisi %54'e geliyor. O yüzden fiyatı bence yüksek olacaktır. Tabii ki evet, bu tercih edilme seviyesini de belirleyecek. Evet. Artık göreceğiz.
Göreceğiz. Hemen son haberimize hızlıca geçmek istiyorum. Vaktimizi de açtık diyerek bu beklenen yine ilgi çekici meselelerden bir tanesi. Özellikle araç, ikinci el aracını satmak isteyenlerle ilgili. Ne oldu? Başımıza ne geldi bu sefer? İyi bir düzenleme mi yoksa başka bir şey mi sevgili Barışçı?
Şöyle ki aslında abi bu yeni bir düzenleme değil ama bugün buna bir güncelleme getirildiği için paylaşmak istedim. Ticaret Bakanlığı zaten biliyorsun biz geçmiş bölümlerimizde bahsetmiştik. Ne oldu? Zaten otomotiv piyasasında en çok en bilinen sıkıntılardan biri de otomotivdeki böyle hani arzın talebe yanıt verememesi nedeniyle şöyle bir durum oluşmuştu. Otomobile bakıyorsun 1 milyon TL satış fiyatı var sıfırının ama ikinci el ilan sitelerinde 1 milyon 200 bin TL, 1 milyon 300 bin TL'ye varan bir fark konusu. Yani ikinci eli sıfır fiyatının çok daha üzerinde satılıyordu. Sonra işte bakanlık bunun önüne geçmek için yeni bir düzenleme getirdi. Ne dedi? Biz ilan siteleriyle de iletişime geçtik. Burada bundan sonra denetlenecek ikinci elin fiyatı sıfırının fiyatını geçemeyecek. Bu şekilde ilan verilemeyecek şeklinde bir düzenleme getirildi. Bugün de taze bununla ilgili yeni bir güncelleme açıklandı. Bakanlık şöyle bir açıklama yapıyor. Bu düzenleme getirilmeden önce ikinci elin sıfırının üzerinde olduğu tespit edilen 20 binin üzerinde ilan varmış. Ve bu çok düzenleme anladım. Getirildikten sonra bu ilan sayısı 5 binin altına düşmüş. Yani aşağı yukarı 15 bin civarında ilan böylece ortadan
kaldırılıyor.
Yani bakalım nasıl olacak ama açıkçası burada ben her zaman söylüyorum ilandaki fiyatın aşağı düşmesi önemli olan değil. Yani burada zaten çok şey çıkıyor ki görüyoruz zaten sen 1 milyon TL yazıyor. Almak isteyen kişi aradığında ya diyor ki işte bunun gerçek fiyatı 1 milyon 250 1 milyon 300 bin TL. Ben ilanda işte bu sebeple şöyle yazdım tarzında. Ya da işte ilanda tamam 1 milyon TL yazıyor ama notere gittiğinde 1.2 1.3 milyona satıyor. Bunu engelleyecek hiçbir şey yok şu anda. Sadece ilanlara karşı bir denetim söz konusu bunda. Hani bu da tamam. Burada açıklanana göre belli bir geri dönüşü olmuş bunun. 20 binden 5 bine gerilemesi bu ilan sayısının güzel. Ama bunların çoğu da benim dediğim gibidir mesela. Hani ilandaki miktarı düşürmüştür ama otomobilin fiyatını yine aynı fiyattan satıyordur. Baktığımız zaman bu sorunu çözülmüş gibi gösteriyor ama aslında çözmüyor.
Evet.
Ben böyle düşünüyorum.
Yani hiçbir şey eklemeyeceğim. Çünkü tam olarak dediğin durum geçerli. Yani ekleyecek, çıkacak hiçbir şey yok. Net olarak durum bu. Hani bunu her ne kadar öyle değilmiş gibi desek de yani var. Ben mesela görüyorum. Yazmış işte oraya ilana 6 TL yazmış arabaya. 6 TL araba satmayacak adam tabii ki. Yani 6 lira araba mı satar? Adam arıyorsun işte nedir fiyat diye soruyorsun adama. Bu onun bir türlüki adımı yani ancak ve ancak ki bana göre de çok operasyonel olarak çok mümkün değil. İşte siteden bazı şeyleri seçeceksin. İlanları seçeceksin, rastgele arayacaksın, araba ne kadar diyeceksin, sana derse ki eğer sıfırından pahalı, ondan sonra cezai işlem uygulayacaksın. Olur evet. Mu? Çok zor çünkü ben telefonda öyle demedim der, ne bileyim işte ya işte dedim ama şaşırmışım der, bir şey der. Ya bayağı zor, bunu biraz böyle yani piyasanın her zaman kendi gerçekleri var maalesef. İnsanların evet. Da maalesef suistimalleri var. O yüzden ikisinin ortasını bulabilecek bir formül zor. Umarım
işe yarar. Yaradığı kadar en azından bizlerin bundan endişe etmesi bile iyi. Benim de içinde bulunduğum otomobil gruplarında zaman zaman bu konuşuluyor. İnsanlar ehliyetini dile getiriyor. Yani bundan sonra bunu böyle biraz zor satarsınız falan tarzında. Çünkü zaman zaman oluyor, paylaşıyorlar. Evet. Ama tabii karşı tarafta ona göre tepki gösteriyor. Ne yapacaktık yani, o zaman böyle mi yapacaktık diyor. Çünkü o da araba bulamıyor. İşte birbirini dengeleyen konuşmalar gerçekleşiyor maalesef. Barış, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir konuydu. Özellikle Hyundai Kona konusunu çok güzel bir şekilde anlattın. Görüntüler de çok tatlıydı. Senin ayrıca kişisel hesabındaki görüntüleri de görmüşsün. Ayrıca onlar da güzeldi. Onu da söylemek isterim. Ağzına sağlık tüm bilgiler için. Teşekkür ediyoruz. Haftaya umarım daha az zam haberiyle, daha az işte şuna zam geldi, burada böyle bir şey oldu, buradaki ilan haberini şöyle düzelttik. Umarım daha az şeyler konuşuruz böyle.
Evet.
Diyorum. Tabii bu şey de demek değil yani. Bu hafta hepsini yapsınlar da bu haftayı bir daha konuşalım, öyle bir şey demiyorum. Umarım olmaz diye söylüyorum. Çok teşekkürler, tekrar ağzına sağlık. Sevgili seyirciler, hepiniz hoşça kalın.
Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.